17. ayrım, sayfa 343. Opera benim içli dışlı olduğum bir sanat dalı değil elbet ama yurtsever bir müzik adamının ulusunun gidişatına ilişkin kaygılarını, üstelik 1886 gibi netameli bir yılda nasıl sahneleyebildiğini gördüm. Tüylerim ürperdi. Netameli yıl diyorum çünkü 1886 Lenin'in ağabeyi Alexander Ulyanov'un Çar 3. Alexander'a suikast teşebbüsünde bulunduğu yıl. Genç Ulyanov bir yıl sonra 1887'de idam edilmişti. Birinci perde 1682'de gün ağarırken bir boyarın Moskova Nehri kıyısında Kızıl Meydan'da tezgah açan bir arzualciye, Streltsi komutanı Prens Ivan Hovanski'nin tahtı üvey ablası Sofya'dan yeni alan Deli Petro'yu saf dışı etmeyi planladığını ihbar eden imzasız bir mektup yazdırmasıyla başlıyor. Streltsi 7 yıl kadar önce dedesini, dayılarını o günlerde 10 yaşında olan Petro'nun gözlerinin önünde katledip Sofya'yı iktidara taşıyan milis kuvvetidir. Mektup yerini bulur, Petro'ya bağlı kuvvetler Prens Hovanski'nin topraklarına el koyar. Hovanski'yi ve onu destekleyen Staroveri'ye eski inananları ölüme mahkum ederler. Petro'nun kararı aynı zamanda eski Rusya'nın idam fermanıdır. Ancak Gogol'ün Sorochinsi panayırında anlattığı içki ve seks cümbüşünün Mussorgsky'nin betimlediği eski Rusya'yı da hakimiyeti altına almış olduğunu görürüz. İçki ve yemekle sersemlemiş Streltsi kıpırdanamaz. Kimin hangi emrini yerine getireceklerini bilemez durumdadırlar. Nitekim Staroveri'nin yegane hamileri Beyaz Kuğu lakaplı Prens Hovanski'nin ikinci perdede anlamsız bir biçimde öldürülmesine engel olamazlar. Soyluların muhteşem kostümler giyindikleri Staroveri'nin siyah beyaz örtülerle girip çıktıkları sahnede Petro'nun Preobrajenski kıtahları ufukta belirmişken Prens Hovanski'nin Emma isimli kendini beğenmiş bir protestan Alman kadın için oğlu Prens Andrei ile kavgaya tutuştuğu görülür. Oysa Andrei eski inananların Petro yerine tahta çıkmasını istedikleri adamdır. Baba Hovanski milislerine Emma'yı götürüp kendi sarayına kapatmalarını emrederken Andrei'nin eski nişanlısı Staroveri'nin kendisini büyük bir aşkla seven rahibe kahine ve Staroveri kız kardeşliğinin temsilcisi Marfa sevdiği adamın sevgilisini kurtarmaya çalışır. Olmaz. Sahnenin kenarında bir ermiş edasıyla sessiz dikilen Staroveri, Patriği Dosipe'yi olaya bizzat muadele etmek durumunda kalır. Birinci perde keşmekeşle son bulurken fonda beliren üst üste yığılı kafataslarının oluşturduğu tepecik izleyenlere trajedinin işaretini verir. Mussorgsky oyunu yazmadan önce aylarca Rus tarihi çalışmış. Buna karşın oyun ilerledikçe Rusya'nın aslında bir arka plan olduğu, Hovanschina'nın insanoğlunun kaderini belirleyen iki gücün çarpışmasının sergilendiği hissedilir. Tabiatın sahici dünyasına karşı insanoğlunun yarattığı yapay dünya ki bu yapay dünyanın kibri hem eski hem de yeni Rusya'nın sonunu getirecektir. İkinci perde Sofya'nın kendisine başbakan adadığı Fransız hayranı aşığı Prens Vasili Galitsin'in Paris mobilyaları, goblenleri, tablolarıyla donatılmış sarayında başlar. Rus Ortodoks Kilisesi'nin ülkeye Katoliklerin dili Latince'yi sokmak, Rus gençliğini zehirleyerek Ortodoksluklarını zayıflatmakla suçlayıp lanetlediği Galitsin de iktidarını Streltsi'ye ve dolayısıyla eski inananların desteğine borçlu olan adamdır. Tarih katillerin yakılarak idam edilmelerine, borçluların köle olarak satılmalarına, fitnecilik yapanların öldürülmelerine son vermiş olduğunu, hatta toprağa bağlı kölelerin azat edilmelerini önerdiğini yazar. Perde açıldığında Galitsin'i Marfa'ya fal baktırırken görürüz. Su dolu bir kaseye bakan kahin kadın prense suda ihanet, aşağılanma, yoksulluk ve sürgün gördüğünü söyler. Galitsin dehşete düşer, fedaisine Marfa'yı yakınlardaki bataklığa götürüp boğmasını emreder. Marfa ve celladı odadan çıktıktan sonra büyük bir düş kırıklığı içinde yere çöken Galitsin, Rusya'nın batı dünyasıyla bütünleşmesi için yaptıklarını sıralar. Avrupa devletleriyle kurduğum iyi ilişkiler Rusya'nın kalıcı barış umutlarını yüreklendirmişken vesaire. Marfa'nın Mussorgsky'nin sesi olduğunu söylüyorlar. Eski Rusya'yı simgeleyen kaypak Prens Andrei'ye aşık olmasının kefaretini, Dosifei'nin izinde ateşe yürüyerek ödeyen Marfa'ya karşın, emrindeki Streltsi'yi terk edip Alman kadınına kaçıp canını kurtaran sevgilisi Andrei. Andrei'nin yaşamaya devam eden fiziki varlığına karşı Marfa'nın özgürlüğü ölümde arayan ruhani varlığı. Ne ki Marfa'nın ne eski ne de yeni Rusya'da yeri vardır. Golitsin ondan boğdurarak kurtulmak ister. Andrei yatağına atarak. Ama Marfa bu dünyanın zincirlerini özgür iradesiyle kırmak için yaşar. Mussorgsky nemli toprak anıyla bir tuttuğu Marfa'ya eserin en güzel aryası olan türküler ürpertici bir aşk şarkısı söyletir. Kendisinin son nefesini vermeden birkaç gün önce piyanosunun başında dostlarına henüz na tamam Hovanschina'dan seslendiği arya bu aryadır. Piyanosunun başında birden durduğu, epileptik bir titremeyle sarsıldığı anlatılır. Mussorgsky bu deneyimini bir başka eserinin sonunda kullanmış. Yaşlar, kanlı yaşlar. Ağla, ağla Ortodoks ruhu. Düşman az sonra burada olacak ve o deliksiz karanlık çökecek. Ağla, ağla Rus ulusu, aç Rus ulusu. Galitsin'in yakınması Prens Hovanski'nin odaya dalmasıyla kesilir. Hovanski, Galitsin'i ülkede yabancı eğitimi yaygınlaştırmış, eski Rusya'yı destekleyen boyarların güçlerini zayıflatmış olmakla suçlar. Petro'nun üstlerine gelmesinden sorumlu tutar. Tartışma kavgaya dönüşmek üzereyken sahnede beliren Patrik Dosipe'yi dövüşmelerini önler. İttifak yapmalarını, eski Rusya'yı savunmaya geçmeleri gerektiğini anlatır. Tam bu sırada Marfa ve onu öldürmeye götüren cellat koşarak girerler. Bataklıkta Petro'nun bir korumasıyla karşılaştıklarını, adamın Marfa'yı ölümden kurtardığını anlatırlar. Koruma Petro'nun Hovanski'yi arkasından iş çevirmekle suçladığını söyler ve izleyici operanın adının anlamını öğrenir. Hovanşçina, Hovanski'nin marifetleri. Sahne değişir, Hovanski'nin Strelci semtindeki evinin önünde toplanmış olan eski inananların münafıkları lanetlediklerini görürüz. Öte yandan içkili milisler müthiş bir övünme furyasına dalmış, kadınlara caka satmaktadırlar. Rus folklorunda ayının aslında insan olduğu şeklinde bir efsane vardır. Tanrı misafiri olarak geldiği bir evde iyi karşılanmayan, tuz, ekmek ikram edilmeyen bir adam hem cinslerinden öç almak için şekil değiştirir, korkunç bir görünüme bürünür, ormana çekilir. O gün bugün insanla ayı ormanın zenginlikleri için yarışırlar. Mussorgsky, Strelci'yi insan eşkalinde ayılar olarak tersim ederken sahnede bir ara ayı kıyafetine girmiş birilerinin dans ettiği görülür. Alexi Ayı Akademisi diye fısıldamıştı. Meğer Mussorgsky 1870'li yıllarda Ayı Akademisi kod adıyla eylem yapan lümpen bir çeteye ayrıca gönderme yaparmış. Cümbüş tüm şamatasıyla devam ederken Dosifei Strelci'yi anlamsız bir köpek dalaşı izler gibi izlemektedir. Staroveri sefih kalabalığın arasında dudakları anlaşılmaz dualarla kıpır kıpır dolanmaktadırlar. Petro'nun paralı yabancı askerlerle desteklenmiş kuvvetlerinin yaklaştığı haberi gelir. Esrik milisler bunu yiğitliklerini ispat edebilecekleri bir fırsat sayar. Prens Hovanski'ye karşı hücuma geçmek için yalvarırlar. Ancak Hovanski, Preobrajenski kıtalarıyla baş edemeyecekleri kanısındadır. Milislere teslim olmalarını söyler. Dehşete düşen Strelci ve kadınları dizlerinin üstüne çöküp dua etmeye koyulurlar. Üçüncü perdede Hovanski'yi evine kapanmış genç kızların söyledikleri şarkıları dinlerken görürüz. Korumasının hayatının tehlikede olduğu uyarısına kulak asmaz. İranlı esir kızları çağırtır, dans etmelerini emreder. Genç kızlar beyaz kuğu dedikleri prensin etrafında dört döner metiyeler yağdırırlar. O sırada henüz gücünü tamamen kaybetmediği anlaşılan Prenses Sofya'dan gelen bir mektup, Hovanski'nin çok önemli bir toplantıya katılmasını istediğini yazar. Hovanski evden çıkmak istememektedir. Direnir ama dayanamaz. Muhteşem tören kıyafetini giyer. Sarayından çıkmak üzereyken kim olduğu belirsiz birileri tarafından öldürülür. Strelci kumandanını korumaktan bile acizdir. Korumasının Kowalski'nin cesedinin üzerine kapanmış, az önce kızların söyledikleri "Selam sana izzetli, iffetli beyaz kuğu" mealindeki aryayı alayla tekrarladığını, ölü komutanını aşağıladığını görürüz. Sahne değişir, Aziz Basileios meydanında toplanmış kalabalıkların Prens Golitsin'e sürgüne gönderilişini izledikleri görülür. Dosifei sahneye gelir, Hovanski ve Golitsin'in ilahi bir hükümle cezalandırılmış olduklarını söyler. Nedenini bencilliklerini bir yana bırakıp yüce bir amaç uğruna bir araya gelememiş olmalarına bağlar. Diğer yanda Marfa sıranın eski inananlara geldiğini sezinlemektedir. Petro'nun askerlerinin zaviyelerini yıkmaya gönderdiğini haber verir. Şehadet zamanının geldiğini bildiren Dosifei, Marfa'ya Prens Andrei'ye ruhunu kurtarması için son bir fırsat verilmesi gerektiğini hatırlatır. Marfa sevgilisine koşar, ruhunu kurtarması için yalvarır. Ama Andrei Protestan Emma'nın cazibesinden kurtulmuş değildir. Petro'nun askerlerinin korkudan titreyen Strelci idam edilecekleri meydana tıktıklarını gördüğünde Emma ile beraber kaçar, canını kurtarır. Petro'nun milisleri affettiği haberi Andrei kaçtıktan sonra ulaşır. Son sahnede güneş batmıştır. Ay ışığında Dosifei'nin öncülüğündeki Staroveri'nin İvanovların Kotlas'taki kütük evlerine benzeyen zaviyelerinde toplandıklarını görürüz. Petro'nun askerlerine teslim olmaktansa kızıl ateş dillerine binmeye, arşa yükselmeye karar vermişlerdir. Uzaklardan duyulan trompet sesi Petro'nun kıtalarının yaklaştığını haber verirken, Dosifei müthiş ilahinin eşliğinde Staroveri'ye sükunet telkin ederken zaviyeyi ateşe verir. Eski inananlar zaviyelerini ateşleyip ruhlarını arındıran alevlere teslim ederler. Uzun veda aryası göz yaşartacak kadar güzel ama Mussorgsky araya Deli Petro'nun yaklaşan ordusunun kulak tırmalayan çirkin seslerini eklemeden edememiş. Mesaj bir kez daha tekrarlanır. İnsanoğlunun yarattığı yapay dünyanın trajedisi tabiatın doğal dünyasına galip gelmiştir. Bugün artık rüyalarında Alexi'nin ateşe yürüdüğü, Sol Vice Gods'taki o izbe ile Staroveri'nin orman içindeki zaviyeleri birbirlerine karışıyor. Hangisi hangisiyle çıkaramaz oluyorum. Sol Vice Gods, Rusya'ya ayak bastığım ilk akşamdan itibaren İvanovların görmem gerektiği söylenen yazlık evlerinin olduğu şehir. Arhangelsk Oblast'ta, Kotlas'a bağlı. Kotlas'ı Tulayev'i ziyaret ettiğimiz Vorkuta dönüşünde görmüştüm. Cepheleri bir kilometreyi buluyormuş gibi duran dört köşe dev beton binaların diplerine serpiştirilmiş, kütük kulübeciklerden oluşan sevimsiz bir şehirdi. Ama ormanlar. Arhangelsk Oblast'ın %25'ini kaplayan çam ve köknar ormanları bambaşka bir dünyaydı. Bitkiler ve hayvanlar kendimi bildim bileli başlıca dostlarım olmuşlardır. Türkiye'dekilerden farklı kimler var görmek istiyordum. Yol boyunca burnumu pencereye yapıştırıp dışarıyı seyretmişliğim ondan. Ödülüm Olen dedikleri o özel geyikleri görmek oldu. İri bir dana büyüklüğünde dallı budaklı boynuzları olan mülayim hayvanlar ve bir ayı. Efsaneye göre ayı aslında insandır demişti telaşımın eğlendirdiği Alexi. Günlerden bir gün tanrı misafiri olarak geldiği bir evde onu iyi karşılamazlar, tuz ve ekmek ikram etmezler. O da insanlardan öç almak için şekil değiştirir. Korkunç bir görünüme bürünür, ormana çekilir. O gün bugün ayı ormanının varlıklarını insanlardan korur. Ne hoş bir düşünce. Arhangelsk'te insanlar ayılarla güreşirlermiş diye duydum. Doğru mu? Doğrudur. Ayıları eğitirler ve insanla ayı orman için, ormanın zenginlikleri için yarışırlar. Güreş orman yaratıklarının arasındaki kaybolmuş ahengin yeniden kurulmasını simgeler. Moğollar Rusları kuzeye sürünce Hristiyanlığın tarih bilinciyle animizmin doğaya ilişkin duyarlılığı bu ormanlarda birleşti. Hristiyan Rusya için orman neyse Müslüman Arabistan için de çöl o olmalı, gül oya. Her iki bölgede de yiyecek ve dost bulmak kolay değildi. Slavların ve Samilerin konukseverlik gelenekleri, yoksunluktan olsa gerek, prensler ve ağaların konuklarını şaşalı sofralarda ağırlamaları adettendi. Bizi büyük kızıyla birlikte platformda bekleyen Nade'yi, Nade'nin 1992'de infaz edilen kansler sevgilisinden iki çocuğu olduğunu söylemiş miydim? İşaret etti. Nade gibi köylüler ekmek ve tuz sunarlar. Bak, hlebi sol. Genç kadının elindeki çiçekleri görmüştüm. Tepsiyi Alexi söyleyince fark ettim. Kenarları yüksek bir tepsiydi. Üstü nakış işlemeli bir peçeteyle örtülmüştü. Ekmek örtünün altında dedi Alexi. Tuzluğu göremiyorum. Tuzluğu bazen ayrı getirirler, bazen de somunun üstünde bir çukur açıp tuzu oraya koyarlar. Nade öyle yapmış olmalı. Bunu her zaman yapar mısınız yoksa ben yabancı misafir olduğum için mi yapılıyor diye sormuştum. Her zaman yapılır demişti, özellikle de düğünlerde, çiftlerin rızıkları eksilmesin diye. Sasha Alexander Solzhenitsyn Rusya'ya döndüğünde tuz ve ekmekle karşılanmıştı. Aklım Slav-Sami karşılaştırmasında. Ben çölü bilirim, çöl kupkurudur ama orman öyle değil, orman cıvıldar. Bahar yortusunun Kuzey Rusya'da özel bir anlamı var. Buralarda insanlar birbirlerine Paskalyanız kutlu olsun demezler. Hristos Voskreks derler, İsa uyandı. Standart yanıt da gerçekten de uyandı şeklindedir. Bu yanıt İsa'yı olduğu kadar doğayı da kapsar. Çünkü diriliş yortusu sadece büyük perhizin değil, karanlık ve soğuk kışın da sona erdiğinin işaretidir. Nade de öyle söyledi. İsa uyandı. Hanya'nın sözünü ettiği uzaktan bakıldığında üzerine kar yağmış gibi görünen o gri beyaz yosunu ormana girdiğimiz o sabah, 21 Mayıs sabahı ben de gördüm. Çamların altını 3-3,5 santim yüksekliğinde duvardan duvara yekpare bir halı gibi kaplamıştı. O kadar gürdü ki ayaklarımızın altında süngere basıyormuşuz gibi yaylanıyordu. Alexi yosunun altında saklanan mantarları gösterdiydi. Kızıl, kahverengi, altın sarısı mantarlar. Liza tilki demek. Lisachika tilkicik. Mantarın rengi tilki rengine benzediği için tilkicik. Yosunu halı kaldırır gibi kaldırıp Lisachika topladıydık. Natasha onlardan çorba yapmıştı. Sarhoş ayıltan çorbası. Gece vodkayı fazla kaçırmış olan konuklara ilaç gibi geldiydi. Hayır, Alexi'nin ateşe yürümesi planlı idiyse de asla belli etmedi. Ken Schwartz'a da söylediğim gibi çok güzel bir geceydi. Rus usulü bir doğum günü partisi. Sabah 2'ye kadar ayaktaydık. Alexi bütün gece dans etti. Pust begut neuklüje, peşehode po uja, aboda po aspartu rekoy, i neyasneo prahojin, paçimayo vesoli tako. Galina'yı bir iskemleye oturtmuşlar. İskemleyi 7 kez havaya kaldırmışlardı. Çocuk olsaymış yaşı kadar kaldıracaklarmış. Olmadığı için 7 kez kaldırmışlar. Öyle dediler. Sonra halka oldular. Doğum günü şarkısını söylediler. Bırak koşuşsunlar Selin sürüklediği şaşkın yolcular yollarda. Hiçbirisi bilmiyor neden mutlu olduğunu. Galina'ya odanın güzel köşesine koysun diye antika bir ikona bile getirmiştik. Doğum günü hediyesi. İvanovların izbesi, Hovanşçina'da Staroveri'nin zaviyeleri gibi süslü pencere söveleri dışında boyasız bir kütük evcikti. Mutfağın bir bölmeyle ayrıldığı tek bir oturma odası, odanın tek kıymetli eşyasıymış gibi duran borusuz büyük bir sobası vardı. Bu sobanın üstüne gelecek şekilde tavana kadar yükselen geniş raflar çakılıydı. Çocuklar ranza gibi üst üste çakılmış bu raflarda uyurlarmış. Sobanın yaydığı ısı hiçbir zaman rafları yakmaya yetmezmiş, onun için tehlike yoktu. Evciğin bacası da yoktu. Sobayı yaktıktan sonra çıkan dumandan kurtulmak için pencereleri açmak gerektiğini söylediler ki bu kışın evin ev olmaktan çıkması demekti. Odanın üç tarafını kesintisiz dönen tahta peyke gündüzleri sedir geceleri büyükler için yatak vazifesini görüyordu. Bütün ailenin bir arada yattığı düzende eşlerin cinsel ilişkilerinin nasıl yürüdüğünü merak ettiğimi hatırlıyorum. Bir bunu bir de tavandaki putrellerin arasına sıkıştırılmış kuru kekik, nane ve tanımadığım bir takım başka bitkilerden oluşan demeti. Bizdeki nazarlığın karşılığıymış. Kem gözler hane halkına zarar vermesinler diye otlar derler kurutur asarlarmış. Nade kadim adetleri yeniden yaşatmak için demeti her yıl yenilediklerini söyledi. Evimize evrensel kolektifleştirme sürecinde el konuldu. Kotbas'a sürülen aileleri barındırmak için bütün evlere el konuldu. 1930 Şubat'ında, 1993'te ancak geri döndük. SSCB'nin dört bir yanından sürgün gelen müzik ailelerini burada topluyor, çalışma kamplarına sevk ediyorlardı. Bazıları yürüyerek, bazıları tekneyle. Kuzey Dvina ve Viçek Dağı üzerinden de balta girmemiş ormanlara sürüldüler. İnsanlar oralarda kendilerine yer açmak, yol yapmak zorundaydılar. Baltayla mı? Baltayla. Kaliningrad'daki katliamın ortaya çıkmasından sonra Nade Kotbas'ta Sovest Vicdan adlı örgütün kurulmasına ön ayak olmuş. Bir yandan da kondüktörlük görevini yürütüyor, öte yandan Sovest'te çalışıyor, Kızıl Winkler'la beraber halka gulaklarda yaşananları öğretmek, devletin gulak kurbanlarına tazminat ödemesini sağlamak için uğraşıyorlar. Kotbas-Vorkuta demiryolunun inşasına 1939'da başlandı diye anlattı. Hüküm giymiş tasarımcılar, mühendisler, işçiler çalıştırıldı. Aradaki mesafe 900 kilometreden fazladır ama 3 yılda bitirdiler. Solzhenitsyn'in dediği gibi her bir traversin altında 2 kelle bırakarak bitirdiler. Sıktıvkar'dan dönerken fark etmişsinizdir, 10 kilometrede bir çalışma kampı vardı. Bizim buradaki gulak sayısı 11'di. Kuzey Dvina'nın üzerindeki köprüyü mahkum Volga Almanları yaptı. Zampolit Yüzbaşı Zelenski tanıdığım tek Volga Almanı. Soroçinski'de Hovanşçina'yı izlemeden önce ziyaret ettiğimiz mezarının taşına annesi Madame Luisa Martinovna'nın kazdırdığı dizeleri hatırlıyorum. Afganistan bozkırında yaralı ve terk edilmişsen, kadınlar senden arta kalanları kesip götürmek üzere yaklaşıyorlarsa, tüfeğine yuvarlanan ve beynini dağıt ve bir asker gibi yollan Tanrı'na. Dipnot: When you're wounded and left on Afghanistan's plains, and the women came out to cut up the what remains, just roll up to your rifle and blow out your brains, and go to your God like a soldier. Dizeler Rudyard Kipling'den, Annelerin Hakları Vakfı Afganistan'da ölen tüm askerlerin mezar taşlarına bu dizeleri yazdırma kararı almış. Nade Volga Almanları, Estonyalılar, Litvanyalılar, Polonyalılar, 3 milyon can, yarı ölü can, hasta ve açlılar diye anlatıyor. Yazın Kuzey Dvina üzerinde bir mavna gezerdi. Kamplardan cesetleri toplayan bir mavna. Sonra cesetleri getirir Kotbas'ın güneyindeki toplu mezarlığa boşaltırdı. Bir toplu mezarda biz bulduk. Burada, Solvicegodsk'ta, Saburov isimli bir adam evinin temelini kazarken ortaya çıktı. 60 santim derinlikte 35 iskelet, tabut yok, giysi artıkları da yok. Saburov savcılığa haber vermiş, onlar tınmamışlar. Sovest'e geldi. Gittim kemiklerden birkaçını aldım, Petersburg'daki uzmanımıza gönderdim. Araştırma sonucu öğrendik ki 30'lu yıllarda ana yol Solvicegodsk'tan geçermiş. Sürgünlerin Viçeda kıyısından 110 kilometre ötedeki Yarengs köyüne yürüdükleri yol bu yol. Görgü tanıkları anlattılar. Üstleri çok inceymiş ve açmışlar. Yorgunluktan çoğu yollarda ölmüş. NKVD arşivlerinden öğrendiğimize göre sürgünlerde gidecekleri yere varabilenlerin oranı sadece 1/3. Kafilenin 2/3 yolda telef olmuş. Tabii NKVD bunu biliyor ve hesabını ona göre yapıyor. Ölenleri toplu mezarlara taşıyıp gömmek görevi de Solvice Gods müziklerine verilmiş. Kemikleri oradan aldık, yeniden gömdük. Alexi'nin yüzünü o zaman anlam veremediğim garip bir tebessüm kapladıydı. Ortodoks töreniyle mi? Ortodoks töreniyle. Şşşt! İstasyondan eve geldiğimizde Galina'yı dantel perdeli küçük pencerenin altındaki peykede oturmuş, küçük torunu Katya'yı uyutmaya çalışırken bulmuştuk. Başı babuşkasının dizinde kedisine sarılmış uyumaya çalışan küçük kızı işaret ederek istasyona gelemedim diye fısıldadıydı. Bugün çok huysuz. Belki 10 defa aynı masalı anlattırdı. Kardeşinin gözlerini açtığını gören ablası Maria ayıplamışmış gibi başını salladıydı. Bu çocuk 11.'yi de istiyor. Galina Maria'nın sözünü ikiletmediydi. O sabah aşk ve güzellik tanrıçası Freya çok kötü bir gümbürtüyle erkenden uyanmıştı. Tanrıça Freya, tanrıların en büyüğü Odin'le evliydi. Erkek kardeşi esir düştüğünden beri Odin'in tanrıların gökyüzündeki ülkeleri olan Asgard'daki evinde oturuyordu. Asgard'da o saatte hiç kimse o kadar gümbürtü çıkartmaya, Freya'yı uyandırmaya cesaret edemezdi. Freya yatağından kalktı, balkona çıktı. Tanrıların ülkesini ayağa kaldıran bu terbiyesizin kim olduğuna baktı. ''Biliyorsun değil mi Katuşa, soylu da olsalar köylü de kadın kısmı pek meraklı olur.'' Freya balkondan baktığında gördü ki gürültüyü yapan upuzun tüyleri yerlere değen dev gibi büyük iki keçinin çektiği arabasıyla geçen gök gürültüsü tanrısı Thor'dur. Thor'un arabasına koşulu keçilerden birisi bir gece önce kesilip yenmiş olduğundan üzgün ve güçsüzdü. Arabayı çekerken zorlanıyordu. Tanrıların gökyüzü krallıklarında bütün hayvanlar öldürülür ve yeniden diriltilirler. Bunun böyle olduğunu keçiler de bilirler ama yine de kesilmekten hoşlanmazlardı. Tanrıça Freya, Thor'a nereye gidiyorsun diye sordu. Balık tutmaya gidiyorum dedi gök gürültüsü tanrısı. Ejderha Midgard'ı yakalayacağım, acele etmem lazım. Bunu dedikten sonra Thor arabasını gökkuşağı köprüsü yönüne sürdü. Bundan birkaç dakika sonra Bayun adasının kıyısında oturmuş oltasını denize fırlatmıştı. Böylece beklerken birden tüylerini diken diken eden bir ses duydu. Thor sesin nereden geldiğini daha anlamadan ses değişti, güzel bir ninniye dönüştü. Şarkıcının sesi o kadar güzel, ninni, o kadar dinlendiriciydi ki Thor'un uykusu geldi, göz kapakları düşmeye başladı. Ninni durduğunda uyanıyor, ninni başladığında gözleri kapanıyordu. Gök gürültüsü tanrısı bu işe çok kızdı. Hangi terbiyesiz onu böyle uyutmaya cüret ediyordu? Yerinden kalktı, doğruca ninninin geldiği ormana girdi, sesin sahibini aradı. Ormandaki sık ağaçların arasından geçti, seyrek ağaçların arasından geçti, boş bir alana geldi ki bir de ne görsün. Alanın ortasında kocaman bir meşe ağacı pırıl pırıl parlıyor. Meşenin en kalın, en güçlü dallarından birisinin üstüne oturmuş kocaman, uzun çizgili tüyleri yumuşacık bir kedi. Ağacın altında top gibi kıvrılmış uyuyan masmavi iki yavrusuna ninni söylüyor. Tanrı Thor kediyi tanıdı. Bu sihirli kedi Bayun'du. Bu şirin küçük yavrular senin çocukların mı diye gürleyerek sordu. Kedi Bayun başıyla evet dedi, gülümsedi ama ninni söylemeye devam etti. Sonra kürkünün rengini değiştirdi, yavruları gibi masmavi oldu. ''Beni uyutmaya çalışan sen miydin?'' Thor'un sesi kızgındı. ''Evet bendim.'' diye cevap verdi kendini bilmez hayvan, keskin pençelerini göstererek. Bunun üzerine Thor belindeki kuvvet kemerini sıktı, kediye kendinden emin bir biçimde baktı. Aynı anda yavrular uyandılar, acıktıklarını söylemeye başladılar. ''Kedi Bayun, gördüğün gibi ben de çocuklarını tek başına büyüten bir erkeğim.'' dedi Tanrı Thor'a. ''İlkbaharda pek güzel bir kediyle tanıştım, bu yavruları ondan edindim. Sonra anneleri beni terk etti, şimdi bu küçüklere tek başıma bakmak zorundayım. Çocuk büyütmek ne kadar zor bilir misin? Aklıma gelmişken onların kaderini tayin etmekle bana yardımcı olur musun?'' ''Olabilir.'' dedi Tanrı Thor düşünceli bir sesle. Sonra Freya'yı hatırladı, yavruların onun için güzel bir armağan olabileceğini düşündü. Yavrular tam bu sırada miyavlamaya başladılar. ''Uyuyun benim güzel küçüklerim.'' diye mırıldandı kedi Bayun. ''Sana gelince gök gürültüsü tanrısı Thor, unutma ki bunlar sıradan sokak kedileri değil, benim çocuklarımdır. Eğer onlardan birine bir şey olursa ben...'' ''Sen ne cesaretle beni tehdit ediyorsun?'' diye gürledi Thor. ''Tepeleri karlı devler bile benim adımı duyduklarında tir tir titrerler.'' Bunu dedikten sonra kedinin üstüne atladı ama onu yakalayamadı. Çünkü kedi Bayun suret değiştirdi, sihirli kuş Gamayun'a dönüştü, uçtu gitti. Thor öfkeyle tepindi, daha sonra uzandı, yavruları aldı, arabasına döndü. O gün bugün Freya gökyüzüne kocaman iki mavi kedinin çektiği arabasıyla dolaşır. Bu sihirli kediler gök gürültüsü tanrısı Thor'un ona hediye ettiği kedi Bayun'un çocuklarıdır. Sayfa 357. Yaşlı kadının alçalıp yükselen, kimi zaman gülücükler saçan, kimi zaman hüzünlenen mırıl mırıl sesini dinlerken Rusçamın yeterli olmadığını ayıflandım. Nade masalın CD'sinin olduğunu söyledi. Birleşik Devletleri Maine eyaletinin Waterville kasabası ile Kotlas'ı kardeş şehir ilan eden Amerikalılar çıkartmışlarmış. Masalın adı Kedi Bayun ve Tanrıça Freya'nın arabası. Küçük Katya'nın kedisinin adı da Bayun. Gogol Puşkin'i hayatında gördüğü en ironik şeyin yanan bir evin kızgın damında istifini bozmadan yürüyen bir erkek kedi, yani insani acıların ortasında dans eden bir şeytan olduğunu söylemişmiş. Dipnot Aydınlanma Değil Merhamet sayfa 13. Hovanş Çiğna'da sahnede kediler, kah Stratzi'nin kah Staroveri'nin arasında aynı umursamazlıkla gezerler. Alexey eski Rusya'nın evrenin konuşan bilge kedilerle dolu olduğunu söylerken, Oksana Dimitrievna, Peder Grinko'nun Solovyevski Gulag'ında mahkumken olmayan yemeğini paylaştığı Bannik isimli kedisinin kendisini Sıktıvkar Hastanesi'ne izlediğini, kangren olan ikinci bacağını yalayarak diğeri gibi kesilmekten kurtardığını anlatırdı. Rus mavisi denilen özgün kedi ırkının vatanı Solovyevski ya da Arhangelsk adaları kutup dairesine 150 kilometre. Arhangelsk kedilerinin kunduz ya da deniz ayısı kürkü kadar kalan masmavi, Arhangelsk mavisi kürkleri var. Rus çarları bu ırkı tercih ettiklerinden kraliyet kedisi olarak da biliniyorlar. Peder Grinko'nun Banniki, Bayu'nun yavruları kadar maviymiş. Slav şamanları kedilerin uğur getirdiklerine inanır, tanrılarla aynı hamurdan olduklarını iddia ederlermiş. Bannik Slav mitolojisinde hamam tanrısı, uzun beyaz sakallı, uzun saçları radikal bir biçimde dağınık, ufak tefek, buruşuk, bu ihtiyar ve onun arkadaşları iyi sıhhatli olsunlar, banyada yaşıyorlar. Şaman adabı gereği banyayı önce erkekler sonra kadınlar kullanıyorlar. Yıkanan suyun tamamını kullanmıyor, biraz da Bannik'e ve iyi sıhhatli olsunlara bırakıyor. Dört kişinin ard arda yıkanmalarını yasaklayan bir de kural var. Dördüncü sıra hamamın asıl sahiplerine terk ediliyor, aksi takdirde hane halkının başlarına kötü bir şeyler geliyor. Peder Grinko'nun kedisine Bannik adını vermesinin nedeni kediciğin sudan hoşlanmamasıymış. Ama bundan daha önemlisi hamam tanrısının iyi bir falcı olması. Fal baktırmak isteyen yüzü banyanın kapısına dönük olarak oturuyor, içinden bir niyet tutuyor. Bannik niyeti olacaksa adamın sırtını bir kedi gibi okşayarak, olmayacaksa tırmıklayarak bildiriyor. Kedi Bannik, Peder Grinko'nun sırtını okşayarak öteki bacağının da kesilmeyeceğini bildirmişmiş. Yine de kötü ruhlarının ekine zarar vermemesini istiyorsan ilk tohumu atmadan önce tarlanın başına kara bir kedi göm. Şeklindeki kadim deyişlerini düşündüğümde kedilerle aralarındaki ilişkinin pek de sevgili olmadığına karar vermiştim. İvanovları banyaları da evin dışında tek göz bir ahşap kulübecikti. Ortasında bir tandır, tandırın içinde kızgın taşlar, etrafında oturacak tahta peykeler vardı. Kızgın taşların üstüne soğuk su dökülüyor, çıkan buhar hamamı ısıtıyordu. Nade elime ince huş dallarından yapılmış bir buket vermiş, içeride adam akıllı terledikten sonra bununla kendime şaplaklar atıp gözeneklerin açılmasını, birikenlerin dışarı çıkmasını sağlamamı söylemişti. Hamamdan sonraki çay servisi bedenimin kaybettiği sıvının, yanında gelen tuzlu et, taze sarımsak, domates ve salatalıktan oluşan yemekle minerallerin telafisi içinmiş. Hamama ilişkin ilk ve son anım Sarıkamış'ta annemin başımı saran bitleri öldürmek için gaz yağına buladığı, saçlarımı yıkamak için götürdüğü kışla hamamı. Sıcaktan ve kokudan bayılmıştım. Over my dead body demiştim. Dipnot, cesedimi çiğnersiniz ya da ölürüm daha iyi. O sıcak banyaya girmektense şuradaki buz gibi derede yıkanmayı tercih ederim Nade. Alex'i teklifi reddetmedi, birkaç saat sonra gelen Kızıl Winkler ile birlikte girdiler. Epey bir süre sonra çıktıklarında kulakları, yüzü, boynu pancar gibi kızarmış, nabzı 140'ı vuruyordu. Bir şey olacak diye korkmuştum. Çocuk nihayet uyumuştu. Galina bazılarına göre uykusuzluğun en iyi çaresi rüya otu çiğnemektir diye anlatıyordu. Yatağa girmeden önce matematik problemleri çözenlerin ya da karmaşık şekillerle uğraşanların olduğunu da duydum. Ama bana göre en iyisi gözlerini yummuş mırıldayan bir kedinin aklından geçenleri düşünmektir. Uyumak istersen yatağına girecek, gözlerini kapatacak, kedi bayunu düşünmeye başlayacaksın. Bu güzel hayvanlar öyle tatlı, öyle zarif uyurlar ki kimse onlara benzemez. Arada bir yemyeşil gözlerini açarlar, sana şöyle bir bakar, esner, bembeyaz sivri dişlerini gösterir, uykuya dururlar. Bunu gördüğünde anlayacaksın ki Arhangelsk mavisi bizi bırakmış, efsanelerin, masalların dünyasına doğru yola çıkmıştır. Torununa eğildiydi. Vikinglerin Tanrıça Freya'ya taptıklarını herkes bilir, öyle değil mi Katyuşa? İskandinav köylüleri yağmur yağsın, ekinler bitsin diye ona dua ederler. Rus müjiklerin Freya gelip içsin diye bahçeye içi süt dolu sürahiler bıraktıklarını da biliyor musun? Aptal müzikler, gerçekle masalı hep birbirine karıştırırlar. Gece peyke döşeğimde kalıp gibi yatarken uyku tutmadı. Tereza'nın ormanın derinliklerindeki bu tomruk izbelerin sadece müziklere değil, ormanın, soğuğun, kahrını çeken diğer küçük canlılarına da sığınak olduğunu söylediğini düşünüyordum. Çöldeki su kaynağının karşılığı Rusya'da ısı. Konuklara sobanın yanında yer açma adetinin karşılığı bir tas su ikramı. Toprak donduğunda tüm canlılar insanların barınaklarına sığınırlar. Müzikler görünmez bir haşarat ve kemirgen ordusunun saldırısı altında yaşarlar. Kısa yaz aylarında sivrisinekler kışın kürklerini giyindiklerinde her yerde hazır ve nazır bitler, bedenlerini, erzaklarını talan ederler. Eski Rusya'daki veba salgınları muhtemelen Batı Avrupa'dakilerden daha kötüydü. Ona bakarsan uzak köylerde durumun bugün bile farklı olduğunu sanmıyorum. Galina'nın kemirgenleri nerede saklanıyorlar acaba? Alexi'nin tahta döşemenin boğduğu ayak seslerini duyduğumda henüz dalmamıştım. Gözlerimi açtım, pencereye iki küçük çiviyle asılı kalın dantel perdenin deliklerinin arasından maviliği gördüm. Şafak sökmüştü. Bodru Yetro, saat kaç? Günaydın, dörde geliyor, güneş doğmak üzere. Yaşasın, dışarı çıkalım mı? Orbana kahvaltı için mantar toplarız. Gülmüştü. Uykun yok mu? Uykum bitti. Haydi öyleyse. Sokak kapısının yanındaki askılıktan çektiği şalı başıma sarmamı istedi. Eldivenlerimi, çizmelerimi kontrol etti. Keneler diye açıkladı. Çimenlerin arasında çok kene olur. Kene ısırığı hasta edebilir. Dışarıda Rus kırsalının o tarif edilemez kara toprak, kar ve taze yaprak kokusu uykumun son izlerinde sildi. Bulutsuz havayı içime çektim. Alexi bak, sadece İsa değil, Matuşka da uyanmış. Matuşka ana demek. Rusya'nın anası kimi zaman nemli kara toprak, kimi zaman sevgi dolu nazik hanımefendi, kimi zaman İsa Mesih'in anası Meryem, kimi zaman da Volga ama her zaman Rus ailesini bir arada tutan direncin ve iyileştirici sevginin edilgin erdemleriyle donanımlı güç. İman ile folklor, takva ile atasözü karışımı Rus kültürünü torunlarına nakletmek görevi büyük annenin. Rusya'da toprak sonsuz kadınlıktır. Kadınlığın semavi bir imajı değil, anadır. Bakire değil, bereketlidir ve karadır. Çünkü en iyi Rus toprağı karadır. 70 bin akarsunun beslediği kara mıdır, deniz midir belirsiz, Türkiye boyutlarında dumanlı bir toprak parçasında, Arhangelsk'te 100 yıllık bir izbede yaşananlara duyduğum saygı, duygudaşlık ve o tuhaf paylaşma. Hayır, Alexi'nin ateşe yürümesi planlı idiyse de hiç belli etmedi.